Bilinç seviyemizi, bağlantımızın derinliğini ve yaratıcılığımızı sevgiyle gerçekleştirmeyi araştırdığımız La Mafia Lounge'da nefesten mindfulness'a, yapay zekadan blockchain'e geniş bir açıyla baktığımız konulara sohbetler eşliğinde yer veriyoruz. İstesek de istemesek de hepimiz rahat olduğumuz, alıştığımız alanın dışına çıktık. Ve şimdi burada yaşam sevgimizle üst varoluş şeklimize, üstel insanlığımıza adım atıyoruz. İnsanlığımızı derinleştirip, bakış açımızı genişleterek kendi gerçekliğimizi, işlerimizi, topluluklarımızı ve gezegenimizi yeniden yenide yaratma şansına sahibiz. Ve biz, La Mafia olarak bunun hepimizin bireysel sorumlu olduğuna inanıyoruz. Sevgi bizim doğamız ve bizler ancak sevgiyle gelişebiliriz. O zaman hadi gelin, birlikte yaptığımız her şeyin başlangıcına sevgiyi koyalım. Podcastlerimizde Türkiye ve dünya çapında yer alan La Mafia ile gerçekleştirdiğimiz sohbetler ışığında yeni dünyaya alan açalım. Hoş geldiniz.
Merhaba, ben Eda Çarmıklı ve bugün sevgili Mor Alev ile beraberim. Mor Alev'in sözlerini ilk okuduğum günü anımsıyorum. Ruhumda uyananlara, yaşamımda dönüşmekte olanlara ayna tutan bu varlığın sözleri beni ana getirmiş, kendi küçük yaşamımda yaşamakta olduklarımı kolektif bilinç açısından algılamama vesile olmuştu. O günden sonra yaşamı anlamlandırırken kullandığım araçlardan biri olan Mor Alev, zaman içinde de dostum oldu. Blogunun amacını büyük değişim ve içinde yaşadığımız enerji alanı, ezoterik, metafizik ve ruhani konularda bilgi paylaşmak, bilgi iletmek, sevginin tek gerçek olduğunu hep beraber yeniden bulmak, yükseliş enerjilerini birlikte karşılamak ve sonunda hepimizin yaşamaktan büyük bir mutluluk duyduğu bir dünya yaratılmasında katkıda bulunmak olarak nitelendiriyor. Yaşamında kendisinden öte içinde sözlenmek isteyenleri ön planda tutmayı tercih eden sevgili Mor Alev'imi ilk kez sesli olarak gerçekleştirmeyi kabul ettiği bu sohbet ve bana güveni için gönülden teşekkür ederim. Mor Alev'den sözlenenlere siz de eşlik etmek isterseniz hepinizi moralev.com'a davet etmek isterim. Sevgili Mor Alev, hoş geldin. İlk olarak gerçekten gönülden teşekkür ederim. Bugüne kadar seni okuyan çok var. Danışanların seninle tanışma şansına erişti. Ama senin sesini duyan nadide insanlardan biriyim. Ve şu anda La Mafia Lounge üzerinden senin mesajını, senin sözlerini, senden sözlenmek isteyenleri duyurduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ve bana böyle güvendiğin için de gönülden teşekkür ederim.
Ay, ben çok teşekkür ediyorum Eda'cığım. Bu sözler için çok teşekkürler. Ne diyebilirim ki? Çok sağ ol. Seninle konuşmak da bir keyif ayrıca.
Her zaman. İçin de öyle. O yüzden gönülden teşekkürler. Şimdi Mor Alev, sana Mor Alev diyeceğim. Sen bir nevi Daft Punk gibisin bizler için. Kimliği gizli, sözleri güçlü bir varlıksın yaşamımızda. Ve benim için de ben öyle bir şanslı kulum ki işte kendimi arama yolculuğumda, yaşamı anlamlandırma yolculuğumda bana yol arkadaşlığı yapan kıymetli dostlarımdan biri o haline geldiğin için çok teşekkür ederim. Ama Mor Alev kimdir ve nasıl böyle bir yolculuğa çıktı? Onu senden dinlemek isteriz.
Eda, ben sana teşekkür ederim. Ayrıca bu yol arkadaşlığı karşılıklı. Yani yol arkadaşlığı hem danışman ve danışanlarla hem de şimdi blog yazarı ve blog okuyucularıyla birlikte oluyor. Ama ayrıca sen de benim için önemlisin. Daha işte 2-3 gün önce konuşurken böyle bir aydınlanma yaşadım ve sana ertesi gün bile öyle söyledim, değil mi? Ya sen bana öyle bir şey söyledin ki ben bayağı bir şey değişti içimde diye. Onun için ben teşekkür ederim. Şimdi Mor Alev kimdir? Nasıl böyle bir yolculuğa çıktı? Valla doğrusunu söylemek gerekirse ben de tam olarak bilmiyorum. Aslında iç sesini dinleyerek böyle şeyler oluyor tabii. Yani bir düşünsene, işte orta birdesin ya da orta ikidesin. Kütüphanede bir tane kitap var. Onu alıp çekip okuyorsun. O kitap üçüncü göz çıkıyor. Uzunca bir süre orada yazılanların doğru olduğuna inanıyorsun bu arada. Yıllar sonra, yıllar sonra düzmece olduğunu öğreniyorsun. Ama olsun, o arada da tabii içinde bunun gerçek kırıntıları var. Onları alıyorsun. Oradan merak geliyor. İnsanın içinde merak var tabii. Konuda başka şeyler okumaya başlıyorsun. İşte Herman Hesse'de Küçük Prens'ti. Sonra yeniden Alice Harikalar Diyarı'nı okuyorsun. Bambaşka şeyler anlıyorsun. Derken işte meditasyon nedir? Ne olur? İşte bilinç nasıl bir şeydir? Ve ortak bilinci araştırmaya başlıyorsun. Ve böyle meraklana. Hepsi bir zincirleme bir şey. Bir araya geliyor. Yani büyük çoğunluğunda böyledir herhalde gelişimi. Yani sadece ben ucunu bırakmadım. Devam ettim. Ve eğer blog nasıl başladı dersen, o zaman da işte bir böyle orada burada bir takım yazılar görüyorum. Bu doğru, bu doğru değil falan filan diyorum. Bir takım bilgiler geliyor. Sonra da ben doğru bilgiler paylaşmak istiyorum falan demeye başladım. 8-9 ay sürdü bu. Kendi doğrunu paylaş, kendi doğrunu paylaş diye bir ses. Ben de tabii içimden tartıştım. Canım ben ne yazacağım ki yani? Kim okuyacak ki bunu? Kim ilgilenir ki böyle şeylerle falan diye. Sonra da bir teslimiyet geldi. 2 gün içerisinde blog kurdum. Kolay da oldu. Çok da kolay oldu. Ve yayına başladım. Ve o arada da şey dedim kendi kendime. Yani tutarlı olmak çok önemli. Tutarlı değilsen olmuyor bu işler. Ben dedim bir 4-5 ay, en fazla 6 ay dedim. Her gün bir şeyler yazarım ya da yani bir belli bir ritimde yazarım. Hani okuyan olursa olur. Olmazsa ben kendi kendime, işte blog ne demek zaten, günlük demek. Günlük tutmuş olurum. Ondan sonra da olmazsa olmaz, olursa olur falan diye başladım ama yani bir tık, iki tık, üç tık, beş tık derken ve onların üçü, beşi, belki de hepsi benimkiyken birdenbire 10, 15, 20, 150 bin falan olmaya başlayınca birkaç ay içerisinde, yani onun devamını zaten okuyucular getirdi. Ben getirmedim yani. Öyle bir şey oldu ki artık yazmak zorundaydım. Hem kendim için, hem blog için, hem de sizin için yani sonuçta. Ve yani öyle bir motivasyon oldu ki o bana, bambaşka bir şey haline geldi. Tabii o zaman tam olarak ne yazacağımı da bilmiyordum. İşte hani günün enerjisine bakayım, işte melek kartı ya da işte tarot kartına bakayım, işte bilmem ne yapayım falan derken, ama onları yazarken de altından böyle bir belli bir felsefe de çıkıyordu. Ondan sonra o tabii artık yok. Başka şeylere dönüldü. İşte kanallıkları görüyorum. Bazı kanallıkları çok hoşuma gidiyor. Bunu da ben okudum, çok beğendim, herkes okusun demeye başladım. Ve çekingen astroloji yazıları. O ilk senelerde, 2013'te, 2014'te. Ve arkasından da işte bu oldu. Yani morale ortaya çıktı. Ama tabii yani şunu da söylemem lazım. Geçen gün de konuşmuştuk, yani vurgulamak istiyorum bunu. Hani buna başlarken bile aslında biraz ego vardı. Yani herkes doğruyu söylemiyor, ben doğru şimdi doğrusunu yazacağım falan gibi bir şey. Ama onu tabii ben o zaman anlamamıştım. Yani anlamamıştım. Şimdi geri dönüp baktığımda görüyorum. Fakat o zaman her zaman ego kötü bir şey midir? Yok, değil yani. Onun ittirmesi olmasa olmazdı. Ego, Mars, içimizdeki ateş, yani bir şeyleri yap diyen şey. Bazen iyi oluyor, bazen şey oluyor, ama bazen de o ateşi fazlasıyla şey yaparsak, beslersek egoyu, yani bu dala gibi oluyoruz, o da ayrı hikaye. Ama dikkatli olmak lazım tabii. Ben de elimden geleni yapıyorum. Çok şanslıyım. Okuyucularım da, bilge baykuşlar da çok dikkatli. Yani ben bir yerde bir hata yaparsam aynen bana söylüyorlar. O da iyi oluyor işte. O zaman da derlenip toparlanıyorsun ya da başka bir, hani onun, eğer iyi anlatamadıysam daha iyi anlatmaya çalışıyorum falan, öyle bir şey işte. Yani karşılıklı gidiyor her şey. Ve çok şey öğreniyoruz, biraz önce söylediğim gibi yani. Hem okuyucular çok değişti tabii. Yani herkes gelişti. Hem etraftaki bilgi çok çoğaldı 8 senede. Çok güzel kitaplar çıktı, çok güzel yazarlar var, çok iyi astrologlar var. Yani büyük bir gelişim yaşanıyor bu bilinç halimizde ve ruhani dünyamızda. İşte sizin grup da öyle ve böyle devam ediyor yani.
Şükür ki çıkmışsın o yola. Egona saygıyla eğiliyorum, o gün sorgulayan egona.
Biraz ego oldu ama neyse.
Yok, hepimizde dediğin gibi yani aslında bencil sebeplerle başlıyoruz. Yani lan mafyayı kurma sebebim de benim bencil sebeplerden. Yalnız kalmadığımı hissetmek, bu yola baş koymuş başka insanların gücüyle beraber yol alabilmek. Ama o çıktığımız yolculuklar başkalarına hizmet etmeye başladığı noktada bizi aşan, karşılıklı geliştiğimiz bir yolculuğa dönüşüyor dediğin gibi. O yüzden ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü senin sözlerin benim anda yaşadığım şeyleri tam anlamlandırmak için kendimle savaşırken senden öyle bir şey geliyor ki ah ben tek başıma geçmiyorum bu yollardan. Biz kolektif olarak bundan geçiyoruz. Ben de bundan almam gerekeni alıyorum kendi yolculuğumda dememe vesile oluyor. O yüzden çok çok teşekkürler. Biraz astrolojiye değinmek istiyorum. En kullandığın araçlardan biri astroloji. Ve ne yazık ki astroloji bizlere daha çok burçlarımız, hatta daha da ileri gidersek yaşam partnerimiz diye seçeceğimiz insanla uyumlu muyuz, uyumlu değil miyiz? Çocuğumuzu daha iyi anlayabilir miyiz, anlayamayız mıyız diye kullandığımız, daha çok burç bazlı baktığımız bir araçtı. Ta ki senin bloglarında ben karşılaşana kadar o noktadan sonra astroloji benim için anlam değiştirmeye, daha kolektif bir hale gelmeye başladı. Nedir bu astroloji bizlere vermek istediği mesaj kolektif olarak?
Şimdi astrolojiyi çok seviyorum ama en başında yani ben de senin gibiydim. Hatta çok uzun yıllar önce ilk astroloji çalıştığımda işte öğrenmeye başladığımda falan baktım yani işte birisi sanat sever, öbürü işte daha inatçıdır falan filan. Yani biraz daha derinlere iniyorsun. İşte şu evinde bu varsa buna uyar falan. İlk öğrendiğim zamanlarda ben de durdum dedim ki yani bu ne ki? Yani ben zaten bu insanla tanıştığımda, konuştuğumda bunları bileceğim. Ne gerek var? Yani o zaman kağıda bak ve bitsin yani her şey. Böyle manasız geldi bana. Bu bizi nereye taşıyacak? Ama sonradan tabii tam o dönem yani o arada tamam ben bununla devam etmeyeceğim dedim ve böyle bir bıraktım kenara. Tabii o dönemde aslında evrimsel astroloji gelişmeye başlamış. O dönemde işte psikolojik astroloji gelişmeye başlamış. Benim bunlardan haberim olmadı. Sonradan bir daha içimden bir ses geldi yani astrolojiye geri dönmek üzere. Ve o zaman tabii bütün bunları keşfedince şimdi anlam kazandı. Çünkü potansiyelimize bakıyoruz, olasılıklara bakıyoruz, enerjiye bakıyoruz. Peki buna nasıl bakıyoruz? Yani biraz onu açıklayayım istiyorsan. Hı hı. Bana göre astroloji de herhangi bir bilim dalı gibi. Yani o bilim dallarıyla da kardeş zaten. Zaten astronomi ile astroloji bir zamanlar birdi. Hatta matematik. Ve kaynağı da merak. Ve hayatı nasıl daha güzelleştirebiliriz? Nasıl ilerleyebiliriz? Yani o bunlar. Yani bütün her şey nasıl işliyor? Ve nasıl hayatımızı daha rahat yapabiliriz? İşte nasıl daha iyi hizmet edebiliriz? Bütün bunlar. Ve tabii o yüzden de baktığın zaman yani bir sürü bilim dalımız var. Yani hepsi aynı şeyi yapıyor değil mi? İşte fizikte, kimyada ya da işte psikoloji, bilişim şimdi bütün bu bilim dalları. Astroloji de bunun gibi hayatı anlama yollarından biri ve çevremizi anlama yollarımızdan biri. Yani işte ne, nasıl, ne zaman işte o sorularımızı soruyoruz ve hayatı nasıl kolaylaştıracağız? Şimdi şu anda mesela güneşten gelen plazma fırtınalarının gücünü ölçebiliyoruz. Değil mi yani? Elektromanyetik varlıklar olduğumuzu biliyoruz. Hatta elektromanyetik kimyasal varlıklar olduğumuzu biliyoruz. Aydan, dolunaydan etkilendiğimizi biliyoruz. Ne bileyim ben işte diyoruz ki lodos başımı ağrıtıyor. Neden? İşte onun da belli bir enerjisi var değil mi? Çünkü bütün kum, sahradan kum bize geliyor. İşte o kum belli bir statik yaratıyor. Yani enerjik varlıklarız. Ve enerjiden etkileniyoruz. Öyle olduğuna baktığımız zaman aslında astroloji son derece mantıklı. Çünkü o da işte gezegenlerin belli enerjileri var. Ve o enerji ister istemez dünyaya ulaşıyor ve biz de bunlardan etkileniyoruz. Şimdi ama tabii şöyle bir şey de var. Yani mikroskop bulunmadan önce birileri gelip de işte mikrop diye bir şey var ya da işte hücre diye bir şey var dese bu büyücü derlerdi. Onun için henüz astrolojinin mikroskobu da bulunmadı. Yani o yüzden de böyle bir batıl inanç muamelesi de görüyor zaman zaman. Ama bunu böyle görmeyen insanların da sayısı çoğaldı. Yani sağ olsun internet var. Dediğim gibi büyük bir ilgi var bilince karşı. Ve onun için de yazdıklarımda ben de astrolojiden yola çıkıyorum. genelde o evrimsel astroloji ya da psikolojik astrolojiye odaklanıyorum. Ama sonra da o başka bir şeye dönüşüyor. Çünkü o gezegenler bir şeyler söylüyor. Yani böyle bir yarı kanallık gibi, yarı ilham almak gibi falan bir yazıya dönüşüyor. Ve hep baktığım şey şu anda potansiyel nedir? Bundan sonra ve bu potansiyeli biz nasıl kullanabiliriz? Nasıl güzel şeyler yaratabiliriz? Hep buna bakıyorum. Tabii bir de sembollerimiz var, sevdiğin sembollerimiz var. Vaktimiz varsa biraz da ona değinirim. Çünkü bu çok enteresan. Sevdiğin sembolleri ya da Sabian sembolleri, yani iki şekilde de söyleyebiliriz. Zodyak'ta tabii o çemberde 360 derece var ve her derecenin de bir sembolü var, bir enerjisi var. Şimdi bu sembollerin kökeni çok enteresan. Bunu ben bilmiyordum, bu sembolleri bir 10 yıl önce öğrenmeye başladığım zaman. Meğer bu kökeni bu Sabian kardeşliği denilen bir gruba ait. Ve bu grup Harran'da yaşamış. Yani Göbekli Tepe, Urfa, Harran, oralarda yaşayan bir grup. Kökenleri ta Babil'e kadar gidiyor. Sümerli bunlar. Sümerlileri de biliyoruz. Yani şu anda kullandığımız işte 60 saniyenin bir dakika olmasını falan, sonra 60 dakika bir saat oluyor. İşte 360 derece bir yine dairenin açıları. Ama bunları bulan medeniyet Sümerliler. Ve bu Sabian kardeşliği de işte, ya da bu bilim insanları, nasıl o zamanın bilim insanları diyeyim. Bunlar da şey buluyorlar. Bakıyorlar ya, bu her derecenin, işte astrologlar ve astronomlar, her derecenin bir anlamı olması lazım. Bir enerjisi var. Ve bunun üzerine işte oturuyorlar, her derecenin enerjisine bakıyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar herhalde, bilmiyorum nasıl oluyorsa o zaman. İşte yine de biliyorsun o Gılgamış yazıtları falan var, yani yazı bulunmuş vaziyette ve sonra kayboluyor, gidiyor. sonra işte bir Mark Edmund Jones diye bir Amerikalı astrolog var. Bütün bu şeylere de çok meraklı işte, ve tabii ki yani 1920'lerde özellikle yine böyle ruhaniliğin top yaptığı, zirveye gittiği zamanlar düşün. Ve diyor ki, bu ben bir medyumla çalışsam, Sabian kardeşliğine bağlansam ve bu sembolleri yeniden öğrensek acaba nedir? Acaba bize ne verirler? Ve bu deney yapıyor. Bir çok güvendiği bir medyum var, Elsie Wheeler diye bir kadıncağız. Ve onu alıyor bir gün, bir arada işte birlikte parka gidiyorlar. Bütün gün çalışıyorlar. Fakat bu kadıncağız aynı zamanda çok ağır romatizma hastası. O yüzden parka gidiyorlar ama arabadan çıkamıyorlar mesela. Çünkü tekerlekli sandalyede ve çok rahatsız oluyor falan. Neyse, Mark Edmund Jones işte kart, 360 tane kartı var. Arkasında işte dereceleri yazıyor. Hepsi karıştırıyor, karıştırıyor, karıştırıyor. Öbür tarafları boş. Ve çok çabuk, seri bir halde Elsie Wheeler aklına gelen resmi ya da gelen cümleyi söylüyor ve o da not alıyor. Hepsini not alıyor, not alıyor, not alıyor. 1925'te bir öğleden sonra da San Diego'da bunlar yazılıyor. Ve sonra 20-25 sene ortalıkta yok. Çünkü Mark Edmund Jones buna bakıyor. Ben bununla ne yapacağım diye düşünüyor ve bir kenara koyuyor. Sonradan da 50'li yılların başında bir kitap yazıyor ve bu sembolleri açıklıyor. Ve tabii oradan sonra da üstünde, sembollerin üstünde çalışmış olan çok işte astrologlar var. Mesela Dane Rudyard gibi, ya da işte günümüzde Linda Hill falan filan gibi. Ve gerçekten bunun bir anlamı olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bu sembollerde, bu sembollerle tanıştığımdan beri benim için astroloji daha da çok anlam kazandı. Yani hepsi bir araya eklenmeye başladı. Yani astroloji, enerji, bilincimiz, hepsi bir araya gelmeye başladı ve yıllar boyunca tekrar tekrar ne kadar isabetli olduklarını da kanıtladılar. O yüzden de benim astroloji yazılarımda, yani ben kendim astrolog diyemiyorum. O işi yapan çok çok iyi astrologlar var, yani bayağı astrologlar, ama benimki biraz enerji okumak gibi. Ve çok sevdiğin sembolleriyle de birleştiğinde daha büyük bir anlam kazanıyor her şey. Belki de onu seviyorsundur, bilmiyorum. Ama yani uzattım ama astroloji de çok uzun bir konu aslında. Bilemedim tam olarak.
Yok, çok da güzel anlattın. Hani Sebin sembollerini bence de yani çoğu astrolojiyle ilgileniyorum diyen kişinin de bildiğini sanmıyorum. O yüzden hele tarihçesi defalarca kaybolup tekrar ortaya çıkıyor olması inanılmaz bir şey. Yani bizlere hizmet etmek üzere bir şekilde gelmesi gereken bir yolculukmuş. Aynı zamanda sen de bahsettin biraz önce, kanallar dedin. Senin bloglarında çoğu zaman başka kanalların yazılarına yer veriyorsun. Ben şahsen senin kanallık yaptığına tanıklık ediyorum kendi yaşam yolculuğumda. Bu kanal kimdir, nedir? Nasıl kanal olunur? Neyin kanallığını yapar?
Evet, doğru. Evet, şimdi yani hepimiz kanalız. Yani bu bunda bir şey yok. Hepimiz kanalız. Şöyle düşün, içimizde, derinlerde bir yerde, iyice derinlerde engin bir kaynak var. Yani bu inanılmaz bir şey. Şöyle gözünü de canlandırabilirsin. Yani iyice derinlere iniyoruz içimizde. İniyoruz bir bakıyoruz. İnanılmaz bir vaha. İnanılmaz güzel bir yeraltı kaynağı. Bir menba gibi. İşte o yer, yani onu şey gibi de düşünebilirsin. Böyle şifalı su gibi falan da düşünebilirsin ama bunun içinde bilgi var yani, aslında bilgi var, his var. Şimdi bu alana meditasyonlarımızla inebiliyoruz, iniyoruz yani, aslında iniyoruz. Aslında gün içerisinde de zaman zaman bu alana iniyoruz. Mesela çok güzel bir şey gördüğümüzde, tamamen kendimizi ona kaptırdığımızda falan. Yani o kaynağa bağlanmak herkesin elinde. Ya hatta insanlar bazen derler, ben arkadaşıma işte şey verirken, hani onun bir derdi var, ben de onun derdini çözmeye çalışırken bazen ağzından öyle bilgece şeyler çıkıyor ki ben bile şaşırıyorum. Ben de diyorum ki işte orada bağlanıyorsun yani. O kadar çok istiyorsun, o kadar güzel odaklanıyorsun ki o kaynağa bağlanıyorsun. Şimdi o kaynak nedir? O kaynak tabii bizim, kimileri yüksek benlik diyor, kimi özümüz diyor, kimi içimizdeki kaynak diyor. Ama o aslında bana göre kozmik bilincin ya da her şeyin, var olan her şeyin de bir parçası. Ve oraya daldığın zaman zaten her yere açılmış oluyorsun. Yani kanal dediğin nedir işte? Yani bilgi akıyor. Sen de bir radyo gibi izin veriyorsun. Ağzından dökülsün. Ama tabii yani bu konuda da şey çok önemli. Yani o zihin yapısına girebilmek, tarafsız olmak ve kendini kenara çekebilmek çok önemli. Yani biraz da şey gibi oluyor mesela, kanallık yaparken bir taraftan Paul Selig çok yapar. Çok çok iyi bir kanaldır. Hem bir taraftan kanallığı yapar, öbür taraftan da bir dakika ne diyorsunuz ben anlamıyorum der yani. O kadar şeydir. Bazen ben de böyle içimden, ya böyle şey böyle söylenir mi canım, böyle söylenir mi falan dediğim oluyor ama öbür taraftan ağzından çıkıyor o kelimeler mesela. Orada tabii yani çok kendini ayrı tutmak çok önemli. Onun için hani iyi kanallık nedir, her şey kanallık mıdır falan, ona da bir bakmak lazım. Yani benim bir tane işte kuralım var, yani defalarca da yazarım. Yani bu sevgi gibi mi? Sevgi gibiyse yani iyi. Yani gayet iyi. Onun dışında da bilmiyorum, anlatabildim mi?
Şahane anlattın. Evet. Aslında Paul Selig'i dinleyenler olursa lütfen araştırsınlar, baksınlar. Çünkü kanallıkla ilgili soru işareti olan zihne çok güzel cevap veren bir adam. Kanallık yaptığı şekil çok ilginç çünkü.
Evet, evet.
Ya, o kadar ilginç ki ben seyrettiğim anda soru işareti kalmadı içimde. Yani adam yok olmuş, orada bir şey yok. Zaten o cümleyi o şekilde kuruyor olması mümkün değil. Ezberlemiş olması, çalışmış olması mümkün değil yani. O yüzden Lütfen YouTube'dan girin, anda anında canlı kanallık yaptığı şeylere bir tanıklık edin. Başka bir bakış açısı verecek kanallığa dair sizlere. Evet, hepimiz aslında kanalız ve Yaradan'ın parçalarıyız. Bu sene Disney'in filmiydi galiba. Flow diye bir film çıktı. Seyrettin mi bilmiyorum, bir çizgi film.
Yok, seyretmedim.
Lütfen seyret, sana da atayım onu. Orada da aslında sanatçıların en çok kanal olduğu yer orası. Yaradan'ın yaratıcılık gücünü aslında akıttıkları ve kendilerinin aradan çekildiği, sadece yaratıcılığın alan bulduğuna dair bir çizgi filmdi. Hani büyükten küçüğe herkesi büyüleyen bir çizgi film oldu bence.
Çok güzel bir şeye parmak bastın. Yani sanat Yani büyük bir kısmı kanallık bence. Bir şey icat ederken falan da yani o bilgeliğe bağlanıyoruz, sürekli bağlanıyoruz. İşte teknolojik bir şey olabilir, bilimsel bir şey olabilir ya da dediğim gibi herhangi bir problemi çözmek için hep oraya bağlanıyoruz. Bir de yani iyi olan şey şu, yani gece uyuduğumuzda da oradayız sonuçta.
Ne kadar güzel bir şey, değil mi?
Yani oradayız yani. Evet.
Şarja takılıyoruz. Bir nevi Avatar filminde hani kuyruklar toprağa takılıyorlar diye ona gibi şarja takıldığımız ve dolduğumuz bir alanın içerisindeyiz ve hiç kimse de uykuda nereye gidiyor, ne yapıyor, nereye gidiyor vakit bilmediğimiz bir alan var. Herkesin hayatında ortak.
Aynen öyle.
Peki bir de şeye gelelim. Sen danışanlarınla birebir çalışmalar yapıyorsun ve ben de bunların ne kadar derin ve kıymetli çalışmalar olduğunu biliyorum, deneyimliyorum. Bu süreçte de en aktif kullandığın şeylerden biri de senin hipnoz. Ve hipnoz hepimizin daha çok hani uyutulduğumuz, daha çok seyrettiğimiz filmlerden bir şekilde istenmeyen bir şeylerin yaptırıldığı bir alanmış gibi algılanıyor. Bu hipnoz nedir? Ve bilinçaltı izlerimizi dönüştürmekte bize nasıl hizmet eder?
Tamam. Şimdi şöyle biraz şeyden bahsedeyim. Yani mekaniğinden bahsedeyim. Şimdi iki çeşit sinir sistemimiz var. Sempatik ve parasempatik. Yani sempatik sinir sistemimiz işte beta beyin dalgasındayız. Daha tetikteyiz. Dışarıya açığız. Dışarıdaki işte uyarıcılara açığız. Ne olduğunu fark ediyoruz. Genelde günümüzde zaten böyle geçiyor. Günlük halimiz de böyle geçiyor tabii. O arada adrenalin ve stres tepkileri de mümkün. O beta beyin dalgasında. Kötü bir şey değil yani. Etki tepki zincirinde devam ediyor. Yani sadece öyle. Şimdi sempatik sinir sistemi bir süreyle durduğunda parasempatik devreye giriyor. Şimdi parasempatik daha doğrusu daha baskınlaşıyor diyeyim. Yani o susmuyor zaten parasempatik de arkada ama daha baskınlaşıyor. İşte o da bizim rahatladığımız anlardır yani mesela bir manzaraya dalarız. Ay ne kadar güzel deriz ya da işte müzik ya da kitaba derinden dalarız. Ya da bir işe çok güzel odaklanırız, işimize odaklanırız ve zamanı kaybederiz. Yani öyle güzel odaklanırız ki zamanı kaybederiz. Aa saat kaç olmuş deriz işte ne kadar zaman geçmiş falan. İşte meditasyon sırasında tabii ki yine uykuda. Oralarda tabii beyin dalgaları yavaşlıyor. Alfalara, tetalara geliyor. Zaten onun altında delta var yani uykunun kendisi. Ama tabii her zaman hipnozla uykuya dalacaksınız diye bir şey yok. Biz alfalarda, tetalarda geziniyoruz. Şimdi bu alfalarda, tetalarda öğrenmek inanılmaz kolay oluyor. Çok kolay oluyor. Yani sempatik sistem susup parasempatik çalışmaya başladığı zaman odaklanmış zihin haline giriyoruz. Ve bu durumdayken de içe dönüyoruz. Çünkü artık dışarıya bakmamaya başlıyoruz. İçimizde ne var? Bilinçaltımız var. Bu da çok müthiş bir hazine yani. Çok güzel çalışan bir sistem. İsabetli çalışan bir sistem. Ve bilinçaltının zaten büyük bir kısmı da biz çocukken 6-7 yaşlarına kadar işte hipnoz zihin yapısındayız. Beyin dalgalarımız alfalarda, tetalarda geziniyor. O zaman kaydettiklerimizden oluşuyor. Yani sürekli kaydediyoruz çünkü çocukken. İnformatif yıllar diyoruz bunlara. İşte etrafımızda insanlar ne yapıyor, ne ediyor, neye nasıl tepki verilir, nasıl işte arkadaşlık yapılır, nasıl yemeğe nasıl konuşulur. Hepsini o zaman bir sürü şey öğreniyoruz, o zaman öğreniyoruz. Ve o dönemde betamız çok daha az, alfalar, tetalar daha fazla. Yani aslında biz hepimiz ilk yıllarımızı hipnoz halinde geçiriyoruz. Yani o yani istemediğim bir şey yaptırmak falan diye bir şey de yok. Ve bilinçaltımızda tabii işte hayatımızı kolaylaştıran bir sürü kuralla ve programla dolu. Yani bilgisayarın programları gibi düşün. Ve bir kısmı da çok iyi çalışıyor da bir bazıları da arada sırada işte teklememize sebep oluyor. Yani o ufak tefek yanlış programlamaları da hipnozla çok rahat düzeltebiliyoruz ve ben o yüzden çok seviyorum. Yani bana göre şey gibi yani kısa yol gibi. Yani diyelim ki birisi annesinden çok mutlu olursan işte ve bunu da çok da gösterirsen mutlaka başına bir şey gelir diye bir programlama aldıysa o çocuk kendini mutsuzluğa ben asla mutlu olmayayım yoksa başıma kötü bir şey gelir diye değişik bir kendine göre değişik bir sonuç çıkarıp bir programlama yapmış olabilir yani. Ve oraya girdiğin zaman, onu bulduğun zaman Hem büyük bir rahatlama geliyor, hem de o programı çekip çıkarıp yeni programı koyabiliyorsun. Ama bunu sen istemeden yapamayız. Yani mutlaka hipnotize olan insan, hipnoza giren insan bunu istemeli. İstemediğin hiçbir şey yapamayız, onu söyleyeyim. Yani acaba şey yapabilir miyiz? İşte bana sigara bıraktırır mısın? Ben diyorum, istiyor musun? Yani yok istemiyorum da bana istet. Öyle olmuyor diyorum ben de. Öyle olmuyor. İstemen lazım. O zaman yapabiliriz. Aslında hipnoz kontrol edemeyeceğimiz, yönetemeyeceğimiz şeyleri yönetme yetisi de vermiyor bize. Sadece bunu öğrenmediğimiz, yani nasıl kontrol edeceğimizi bilmediğimiz şeyleri, bak böyle kontrol edebilirsin aslında, bu güç sende diyor. Ve o gücü bulduğumuz zaman zaten biz yapıyoruz değişikliği. Yani hipnoz o yönden faydalı. Ve çok eğlenceli de bir öğrenme yolu bence. Güzel oluyor. Güzel, çok iyi sonuçlar alıyoruz yani.
Yani ben şu anda seninle sohbetten çok keyif alıyorum. Çünkü seninle bir süreçten geçiyoruz. Bir çalışma içerisindeyim. Her gece senin hipnozlarınla uyuyorum zaten. Birazdan böyle dedim bir yatsam da dinlesem böyle. O konuşsa ben dinlesem. Süreci hızlandırıyor aslında. Bütün bu çalışmalar, aile dizilimi olsun, bu olsun. Astrolojiyi de senin baktığın yerden, baktığımız zaman da kendi küçük dünyamızda kaybolmayı bırakıp bütünün bir parçası olduğumuz ve oradan da kendi nasibimizi alıp kendi gelişimimizi sağladığımız bir yolculukta olduğumuzu anımsatan ve o gelişim yolculuğunu hızlandıran araçlar olarak görüyorum ben. Ve çok da saygı duyuyorum çünkü kendi başımıza kalsak çok uzun süre sürecek, yıllar sürecek bir yolculuğu niyet edersek ve dediğin gibi kendi isteğimizle dahil olursak daha hızlandırabileceğimiz araçların varlığını kanıtlıyor. Bir de hadi gel istersen şu anda içinden geçmekte olduğumuz şu kıymetli döneme gelelim. Yıllardır zaten 2002 miydi dünyanın sonu gelecek dedikleri zaman? Unuttuk bile. 2012. Onu unuttuk bile. O kadar uzun zaman geçti ki onu bile unuttuk yani. Tarih neydi? 2012'de dünyanın sonu gelecek dendi. Öyle bir yolculuğa çıkıldı. Hatta bazı sevgili insanlar bir yerlere gittiler. Orada beklediler dünyanın sonunun geleceğini. Dünyanın sonu geldi, gelmedi. Belki bana kalırsa bildiğimiz gerçekliğin sonuna orada başladık ve adım adım onun izlerini takip ederek bugün pandemiyle daha da hızlandırıldığımız bir sürecin içinden geçiyoruz. Ve sen kendi yazılarında da zaten düzenli olarak bunlara yer veriyorsun. Bir takım dönüşen terimlere, dönüşen anlamlara yer veriyorsun. İsteyenler lütfen zaten belirttiğim gibi blogda da şeyde de göreceksiniz podcast'te. Moralevi izleyebilirsiniz. Yaşamı anlamlandırmakta yalnız olmak zorunda hiç değiliz. Bu tür kanalları kullanarak geçtiğimiz dönemi hep birlikte anlamlandırabiliriz. Gel şimdi o terimlerin bazılarına bakalım. Bir tane bahsettiğin son zamanlarda kendimiz olmakta özgür hissetmek ne demek? Yani özgür hissetmekten bahsediyorsun. Bu özgürlük çünkü hepimizin özellikle şu anda evimize kapandığımız dönemde iyice kısıtlayı hissettiğimiz bir kavram. Nasıl kendimize güvenebiliriz ve özgür hissedebiliriz?
Şimdi yani bu senin temalarından biri aslında özgürlük. Ve düşünsene yani içeri kapanıyoruz. Yani üçüncü keredir kapanacağız herhalde. Ve ve temamız özgürlük. Şimdi bunu nasıl anlatsam, yani en temel bilgilere inelim yani. Bebeklere gidelim. Bebek olalım. Bir bebek ne yapar? Yani bir şey onu iyi hissettiriyorsa onu yapmak ister. Bir şey onu kötü hissettiriyorsa onu yapmak istemez. Değil mi? Gayet basit yani. Beni nasıl hissettiriyor? Ona doğru iyiyse ona doğru gidiyorum. Kötüyse ondan geri çekiliyorum. Ve sonra da çocukluğu boyunca bir sürü şey dener, değil mi? Ve neyi seviyorum, neyi sevmiyorum, neyi istiyorum, neyi istemiyorum. Onları, o hisleri kontrol ede ede öğrenir. Eğer baskılanmamışsa o çocuk, yani kendi olmakta özgürdür. Kendimiz olmakta, özgür olmak böyle bir şey. Biraz çok kolay değil ama hep hislerimize güveneceğiz. Yani hep hislerimize güveneceğiz. Çünkü hisler her zaman doğruyu söylüyor. Tabii ben duygularla hisleri biraz ayırıyorum.
Lütfen.
Yani öğrenilmiş duygular var. Bir de gerçekten o iyi ve kötü. Hani o çok ince, böyle bir arada ince bir fark olan o iyi ve kötü. Eğer ki işte olumsuz bir örneğe geçelim mesela. Birisi bir şey seviyor, bir şey istiyor. Ve biz sevmiyoruz ama o seviyor diye onu yapıyoruz. Tabii bunun adı da kendinden ödün vermek. Şimdi bu her zaman kötü bir şey değil yani. Bu insanı, ya ben bundan hoşlanmıyorum. Ama ben bunu senin için yapıyorum çünkü sana çok değer veriyorum diyebiliriz. Yani bu yani uzlaşma diye de bir şey var. İlla ki hani istemem diye tutturmanın gereği de yok. Ama yani çünkü sürekli katı sınırlarla yaşayamayız. Ama şöyle de bir şey var yani, artık bu bir alışkanlık haline gelirse ve istemediğimiz şeyi sürekli yapmak zorunda kalırsak o bambaşka bir yere geliyor değil mi? Yani orada bir dakika, ben bunu alışkanlık haline getirmeyeceğim. Ben bunu senin için yaptım. Yine hala da fikrim değişmedi. Mesela bazen de sevmediğimiz zannettiğimiz bir şey sevmeye başlayabiliriz. O da ayrı bir hikaye. Hala da fikrim değişmedi. Ve şimdi ben bunu sen ne yapacağım? Sen git dur kendin yap yani. İşte bir yere gitmek olsun, bir şeye, neyse artık o. Yani orada da egemenliğini ve bağımsızlığını ilan ediyorsun. Yani benim bir sınırım var. Ve istemediğim bir şey de yapmıyorum. Sen yapmakta özgürsün. Sen de egemensin, kendine egemensin. Canım ne istiyorsa onu yap. Yani aslında doğrusu şu ki yani birisi de bizim istemediğimiz bir şeydi normal der. Bizi çok seven bir insan fazla da üstelemez yani. Aa oğlum tamam, bu bunu istemiyor der. Git yani, o orada da bir fazla da bir şeye de gerek yok. Şimdi kendimize nasıl güvenebiliriz dedin. Yani bunlar aslında hakikaten ikisi birbiriyle arkadaş. Ve güven konusu bence bütün bir insanlıkta açık bir yara yani. Çok büyük bir yara. Hepimizde, her birimizde. Şimdi bize kendimiz olmanın kötü bir şey olduğu da öğretildi biliyorsun yani. İşte iyi çocuk ol, iyi kız ol, aferin, iyi ol, o kenarda otur falan gibi. Yani hepimiz içimizdeki gerçek benliğimizden korkarız. Yani sanki rezaletler çıkaracağız, herkes hayal kırıklığına uğratacağız. İçimizden geleni yaparsak sanki bütün sorumlulukları çöpe atacağız. Sevdiklerimizi kaybedeceğiz falan, böyle hani düşünsene, öyle şeyler var içimizde aslında. Öyle bir şartlandı ki iyi çocuk olmaya. Yani bunlar kötü şeyler değil yani. Birisi aferin iyi çocuk dediği zaman ama bastırmak zorunda kaldığını hissediyor çocuk. Öyle olunca da yani o zamandan itibaren içindekinden korkmaya başlıyor. İçimizde bir canavar yaşıyor zannedersek kendimize güvenmemiz çok zor. Yani çok zor. Öncelikle içimizdekinin de öyle de kötü bir varlık olmadığını artık kabul etmemiz lazım. Yani o güvenin gelmesi için. Yani o saçma sapan şeyler istemiyor içindeki Eda. Yani istemiyor. Herkes gibi her şey. Yani en fazla istediğimiz şeyleri sevilmek, sevildiğini bilmek, sevmek. Bir de tabii ki yani temel ihtiyaçlarımız var işte. Karnımız doysun falan. Onunki gibi şeyler. Aslında daha fazlasını da istemiyoruz. Daha fazlasını istediğimiz zaman bu aslında yokluk bilincine giriyor. Yani işte 550 tane evim olsun işte bilmem falan, onlar yani o aslında yine yokluk bilinci. Nasıl bir şey oluyorsa tersi tersine işliyor yani bu. Halbuki alçak gönüllü olup yani mutlu olmaya odaklanma ve kendini olduğu gibi kabul etmek, işte o güvenle özgürlük hepsi bir arada, hepsi bir paket. Oraya doğru yürüyoruz. İnsanlık olarak yürüyoruz bence. Yani kendine %100 güvenen insan var mı? Vardır herhalde. Ama bilmiyorum. Nerededir yani. Vardır.
Hani o ego mudur, güven midir? Yani o da bireyin gerçeğinde incelenmesi gereken bir konu gibi. Ama evet. Özgürlük kavramına geldiğimizde de sanki herkese kendileri olmaları özgürlüğünü verdiğin noktada kendi özgürlüğünü de yaşayabiliyorsun. Çünkü bu karşılıklı bir şey.
Tabii. Kesinlikle. Kesinlikle.
Evet.
Evet.
Peki bir de senin bloglarında genelde hep bahsettiğim bir neşe, keyif, coşku durumu var ki bazen insanın böyle damarına basıyor. Abi ne diyorsun yani? Şimdi bu durumda ne ki neşesi, keyfi, coşkusu? Nasıl kalalım orada? İlginç bir şey. Peki nasıl kalacağız orada? Bunu nasıl aktif tutabileceğiz ve pusulamız halinde tutabileceğiz? Çünkü inanılmaz güzel bir olumlama baktığın zaman. Ama nasıl gerçekliğimiz olarak koruyabiliriz?
Evet, şimdi biraz önce bebekten bahsettik ya. Yani hep sevdiğine gidiyor. Sevmediğinden geri çekiliyor. Yani çünkü hislerin görevi de bu. Yani o yüzden hislerimiz var bu fiziksel dünyada. Yani işte elini yakıyorsa işte sıcak, ne bileyim, sobaya dokunma. Yani şimdi soba pek yok artık evlerde ama evet. Yani neyse işte, ya da ateşe dokunma. Yani bu değil mi? Bu. İşte aynı şey. Beni ne mutlu ediyor? beni ne mutlu ediyor? Bizi mutlu edecek şeylerden de biraz korkarız. Yani çünkü sanki kötü bir şeymiş gibi. O da biraz öğretilmiş bir şey. Ama beni ne mutlu ediyor? Yani o bebek hiç bu konuda şey değil, bir derdi yok. Beni ne mutlu ediyor? Ben annemi kucağında mutluyum. Ya da işte şimdi uyuyacağım, beni beşiğimde rahat bırakın. Neyse, yani o tamamen o noktayı, o seviyeye inmemiz lazım. Biraz yani o temel bilgilere geri dönmemiz gerekiyor. Çünkü yani o bebek bu dünyaya açık, bak açık olmamız lazım. Yani yaşa keyif coşku için. Hayata güvenebilmemiz lazım. Ve o bebek dolu dolu yaşamak istiyor. Yani büyük bir yaşama sevinci. Değil mi?
Evet.
Şimdi bu nitelikler aslında hala içimizde yaşıyor. Yani bunları kaybettik falan, hani masumiyetimizi kaybettik falan gibi laflar. Yok öyle bir şey. Aslında içimizde yaşıyor. Sadece bastırıyoruz. Ve hücresel hafızamızda da yaşıyor. Yani o öz değer, o öz sevgi, o öz saygı. Onların hepsi yaşıyor. Sadece biraz bunlara eğilmemiz lazım. Yani bütün bunların doğruluğunu görüp bilebiliriz ama içselleştirmemiz de gerekiyor. Davranışlarımıza yansıtmamız gerekiyor. Şimdi bilinçaltı ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Yani o biraz önce bahsettiğimiz şeyler. Yani sanki bilinçaltı tamam bitti, kapandı, kilitlendi gibi değil. Yani 8,5-9 yaşlarında. O hala daha açık. İşte onun için hipnozla girip de bir şeyler yapıp çıkabiliyoruz. Mesela sonradan araba kullanmayı öğreniyoruz. Araba aslında belli bir zaman sonra tamamen bilinçaltı tepkilerle oluşmuş oluyor. Yani o bütün o süreç arabanın içinde arabayı kullanırken. Şimdi tekrar kendimizi ana getirirsek, tekrar tekrar sevdiğimiz şeylere yönelirsek, tekrar tekrar aynı şeyleri davranışlarımıza, seçimlerimize yansıtırsak, bu beni nasıl hissediyor, ben bununla iyi hissediyorum, bu yola doğru gidiyorum diye, o zaman yeni alışkanlıklar yaratmış oluyoruz ve yeni bir programlama yaratıyoruz kendimize. Yani neşe, keyif, coşkunun yolu tekrardan ve farkındalıktan geçiyor. Yani farkındalık da hakikaten yani pat diye otomatik tepki vermeyip o arada o böyle birkaç böyle nanosaniyelik bir yer vardır ya, bir boşluk. Orada bir düşünmek. Ha, ben bunu gerçekten istiyor muyum, istemiyor muyum? Sonradan da düşüne o artık alışkanlık haline geliyor. Programı yapmış oluyorsun ve devam ediyorsun yani. Artık yeni bir davranış şekli oluyor. Çok basitleştirdim ama doğruyu söylemek gerekirse hayat o kadar da karmaşık değil yani. Bilmem yardımcı olabildi mi?
Yok, doğru söylüyorsun. Bazen evet, bu koca gezegen bile değil. Hani bütün kainatta ne kadar küçük bir parça olduğumuzu unutup kendi dünyamızı ne kadar büyük bir hale getiriyoruz. Aslında çok basit ve de çok da bir o kadar önemli, bir o kadar önemsiz bir parçasıyız bu yolculuğun. Sanki neşe, keyif, coşkunun bir parçası da teslimiyet bu anlattıklarından gelince. Gelen oluyor. Olana biz bazen müdahale edemiyoruz. Ama onu nasıl anlamlandırıyoruz ve onun içinden nasıl geçiyoruz? Bir nebze o bizim elimizde olan. Bir de bu sıralar yine bahsettiğim bir terim var ki kararsızlık. İnsanoğlu olarak hepimiz çok kararsız varlıklarız. Bu dönem zaten önümüzü göremediğimiz ve yaşamın kontrolünün elimizde olmadığını hissettiğimiz bir noktada daha da derin bir şekilde bu sarmalın içinde kalabilme eğilimi gösteriyoruz. Ve atalet tabii onunla beraber gelen bir his bence. Bu kararsızlık ve ataletten çıkmak için senin önerilerin nelerdir?
Tamam. Şimdi kararsızlık deyince hemen aklıma bu dünyada eğer birkaç tane çok iyi kanal varsa biri tabii Paul Selig'dir, diğeri de Asterix, Abraham. Abraham'ın bir lafı var. Ne yaparsanız yapın, ne olursa olsun kararsızlıkta kalmayın. Bir karar verin ve o karar ne olursa olsun hiç önemli değil. Ama onu sonra doğru karar yapın. Yani bir kararı nasıl doğru karar yapabiliriz? Kendimizi ona adayacağız. Artık daha diğer seçenekler bitti. Kendimizi ona adayacağız ve onun için elimizden geleni yapacağız. Şimdi kararsızlığın sebebi korku, şüphe. Yani ya yanlış yapıyorsam. Yani ya yanlış yapıyorsam derken de bütün fırsat kapıları kapanıyor. Her şey bitiyor, her şey yapıyor ve zaten yanlış yapıyorsun o zaman. Yani onun yerine hakikaten bir karara git ve o kararı doğru karar yap. Çünkü aslında önemli olan kararın ne olduğu değil. o kararı uygularken ki enerjin. Yani en iyi niyetlerle zaten bir şey seçiyorsun, bu belli. Artık tamam, öbür kapıyı kapattık, bu kapıdan ilerliyoruz ve zaten o karardan sonra başka kararlar da gelecek. Yani başka yerler açılacak, başka yol, başka kapılar olacak. O zaman yine karar vereceksin, yine karar vereceksin. Yani bu da tek bir karar bütün hayatımızı değiştirmiyor ki. Biz öyle zannediyoruz ama değil. Yani, şimdi atalete gelirsek. Atalet aslında sebebi başarı ya da başarısızlık korkusu. Yani o orası kesin. Onun için benim önerim şöyle. Yani ister pandemi zamanı olsun, ister başka zaman olsun, yani ne zaman olsa olsun. Yani geçen sene de böyleydi, evvelki sene de öyleydi. Sabah kalkar kalkmaz hiçbir pazarlığa girmeden o yüreğinizi en çok sıkan, o böyle en büyük iş gibi gözüken, o en yapmak istemediğiniz ama yapmak zorunda olun şey, gidin yapın. Gidin yapın. Yani neyse o, gidin yapın. Oyalanmayın. Yani hemen gidin yapın neyse. Ay dur bir kahve içeyim ya da çay içeyim de sonra şey yapayım. Ama dur bir dakika bir işte haber akışına bakayım falan. Onu falan bırakın. Gidin yapın. O e-maili yazın. O insanla konuşun. Ne yapacaksanız artık. O işi halledin. Çünkü atalet başarı ya da başarısızlık korkusu. Şimdi atalette kaldığımız zaman başarısız olmamız %100. Harekete geçtiğiniz zaman birdenbire 50'ye 50 oluyor. Yani %50 başarılı olacaksın, %50 başarısız olacaksın. Yani birdenbire %50 arttırdım başarı şansını. Ki ben biliyorum yani aslında başarısız falan da olunmayacak. O yapılacak o iş. Yapılacak ve için rahatlayacak. Oh diyeceksin, sonra öbür işleri yapmaya başlayacaksın. Yani hadi gidip yapayım, hadi elimden gelenin en iyisini yapayım. Tabii şeyimiz de öf istemiyorum falan diye, tamam bunu yapacağım artık, yapmak zorundayım. Bazen de çok da sevmediğimiz şeyleri de yapıyoruz Eda. Yani yapmak zorundayız, yapacağız. Bu hayat böyle. Yani ne bileyim ben, bilmem neredeki depodaki çöpü de toplayacağız. Ondan sonra banka müdürüyle kredi de konu. Yani bir konu ya, olacak bunlar. Yani ne kaçmanın bir yolu yok yani. İnsan olmanın da bazı şeyleri var değil mi? Hele günümüz medeniyetinde yapmak zorunda olduğumuz şeyler var. O zaman gidip yapalım. Ondan sonra rahatlayalım. Neşe, keyif, coşkuyla. Ondan sonra yapacağımızı yapalım. Yani çünkü çok büyük bir rahatlama geliyor. Yani atareti kestiğin anda.
Ertelemeden ama, çıkıp harekete geçtiğin anda.
Evet. Yani benim önerim neyse o. Yani şöyle bir gözünü kapatıp iki nefes alıp verdi. En çok yapman gereken, en çok ruhunu sıkan şey neyse. Onu, o zaten pat diye aklına gelecek. Hemen git onu ya. Yani hiç durma. Bu kadar. Git yap. Becersen de beceremesen de, korksan da korkmasan da git yap. En azından denemiş olursun.
Evet, belki de o kendini gerçekleştirme yolculuğundaki o enerji, çünkü her şey enerji frekans dedik ya, o bağladığın, evet, düğümlediğin, kendi içinde sarmala soktuğun o enerjiyi açtığın anda kendini, evet, gerçekleştirme yolunun da izini açmaya başlıyorsun.
Tabii, bir de tabii şey, sonra da bu ne kadar kolaymış diyorsun. Yani bak oldu işte, bitti.
Evet.
İşte bu kadar.
Canım benim, çok çok teşekkür ederim. Herhalde en uzun yaptığım şey oldu, bu podcast oldu. Daha da sormak istediklerim çok fazla var. Eminim herkesin bilmek istediği, nereye gidiyoruz, insanlık nereye devşiriyor, ne olacak bu dönemin sonunda. Ama zaten hepimiz anında göreceğiz. İkincisi çok anlamlandırmak ve onları öğrenmek istiyorlarsa lütfen Moralev'in blogunu izleyin. Hepimiz anında yaşıyoruz bunları. Hiçbirimiz bunların öngörülerini yapamıyoruz. Ama küçücük de olsa nereye gittiğimize dair belki bir hisle bırakmak istersin dinleyicileri.
Nereye devrim, evrim, gelişme, büyük değişim, ne diyeyim? Biraz isyan. Ondan sonra biraz, ama hep yani içimizde devrim, dışımızda devrim. İçimizde isyan, dışımızda isyan. İçimizde değişim, dışımızda değişim. Yani o öyle öyle gidiyor. Evet. Çok şey değişecek. Yani seneye, öbür seneye falan çok şey değişecek. Bu birkaç sene böyle geçecek. Ama biz bunu taşırız yani. Biz yapamayacak insanlar değiliz. Yaparız. Yaparız. Güzel geçecek. Güzel olacak. Sonra çok güzel olacak. İnşallah çocuklarımız çok güzel yerlerde, çok güzel şekillerde yaşayacaklar.
Bence en güzel bununla bitirmek. Her şey çok güzel olacak. Ki olacak, bence de öyle. Hiçbir şey sebepsiz gelmez yaşamımıza. Bu geçtiğimiz sürecinde bizlerin dönüştürmesi gerekenlere dair yoğun bir hızlandırıcı mekanizması olduğuna inançta kalalım diye. Çok teşekkür ederim bir tane.
Ben teşekkür ederim Eda'cığım.